Evet sevgili kardeşler, sizleri tekrar Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle candan ve yürekten selamlıyorum. Evet, biliyorsunuz geçtiğimiz pazar Korintoslara yazılan ilk mektuba bakmıştık. Orada 15. bölümün 12'den 19. ayetlere kadar olan o parça içerisinde kalarak Paskalya sabahı olmasaydı ne olurdu sorusuna birlikte yanıt aramaya çalışmıştık. Haberci Pavlos bu bölümde 12 ile 19. ayetler arasındaki o kesimde evet bu soruya 6 nokta ile yanıt veriyordu. Yani şöyle diyordu, eğer Paskalya sabahı olmasaydı, Rabbimiz İsa Mesih ölümden görkemle dirilmiş olmasaydı, dirilmemiş olsaydı, o zaman önümüzde bizi bekleyen 6 korkunç sonuç ile yüzleşmek zorunda kalırdık. Ve bunların neler olduğunu anımsarsanız iki noktayı ele almıştım. Bugün o iki noktayı kısa bir şekilde anlattıktan sonra, hatırlattıktan sonra sizlere geri kalan 4 noktayı açıklayarak bu konumuzu noktalamış olacağım. Şimdi bunlardan ilki neydi? 14. ayete baktığımızda şöyle diyordu. Mesih dirilmemişse bildirimiz boştur. Yani sözü yaymamız, sözü başkalarına götürme çabamız tamamen anlamsız ve boş olurdu. Ve Grek dilinde boş olarak çevrilen söz neydi? Kenos sözüydü ve bunun anlamına bakmıştık. Bunun anlamı değersiz, anlamsız bir hiç demekti değerli kardeşler. Eğer bir hiçse o zaman iyi haberi yaymak için harcanmış olan zaman da bir anlam ifade etmez demiştim. Çok net ve açık bir şekilde. Çünkü Hristiyan bildirisinden yani anlatmaya çalıştığımız bu haberin içerisinden, bu bildiriden eğer İsa Mesih'in dirilişini çıkardığımızda geriye hiçbir şey kalmaz diye vurgulamıştım sevgili kardeşler. Ve şöyle devam etmiştim. Diriliş gerçekleşmemiş olsaydı o zaman her pazar bir araya geliyoruz. Ve bir araya gelerek bu güzelim oluşumu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu bir anlam ifade etmezdi. Ya da ne bileyim bu kürsünün arkasında benim dikilmiş olmam anlamsız, aptalca ve söylediklerim de hiçbir şey ama hiçbir şey ifade etmemiş olurdu sevgili kardeşler. O açıdan kutsal kitapta aynı bölümün 3 ve 4. ayetlerinde şu sözler yer alıyordu ki çok önemliydi. Bizim inancımızı ayakta tutan ana direklerdi bunlar. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Bakın ölüm, gömülüş ve diriliş. Yani Rabbimizin ölümden görkemle dirilmiş olması bizlerin de ne yaptı? Şu güvenceyi sağlamış oldu bizler için de. Öldükten sonra biz de sonsuza dek yaşamak üzere dirileceğimiz gerçeğini önümüze koymuş oldu. Eğer bu doğru değilse, yani ölmemişse gömülmemiştir. Gömülmemişse dirilmemiştir. Eğer dirilmediyse sevgili kardeşler, o zaman iyi haberin özü de ortadan tamamen kalkmış demektir. Evet, İsa Mesih'e iman eden her canın Tanrı katında doğru sayılabilmesi için İsa'nın dirilmesi kesinlikle ve kesinlikle gerekti. Eğer Davut gibi, eğer İbrahim gibi, eğer Musa gibi o da mezarda kalmış olsaydı sevgili kardeşler, o zaman aklanma, doğru sayılma, Tanrı katında doğru sayılma kesinlikle mümkün olmazdı. Onun için Romalı'ya yazan mektupta Pavlos 4. bölümde 25. ayette bu gerçeği şu sözlerle doğruluyordu, onaylıyordu. İsa bizim suçlarımız için ölüme verildi ki ölmesi gerekiyordu, bir bedel ödenmesi gerekmiş olduğu için. Ama diyor ki, bakın burası çok önemliydi, doğruluğumuz için ölümden dirildi. Yani Tanrı katında aklanmak, Tanrı'nın önüne çıktığımızda doğru sayılabilmek için kesinlikle ölümden dirilmiş olması gerekiyordu değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz çok net bir şekilde önümüze şu gerçeği koyuyor. İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olmasıyla bizler de öldükten sonra yepyeni bir yaşama dirileceğimizin tam net bir şekilde güvencesidir. Hamdolsun. Ve ikinci noktamız neydi? Yine 14. ayette bunu görüyoruz. Sadece bildirimiz değil, imanımız da boş olurdu diyor Pavlos. Şöyle diyor, Mesih dirilmemişse imanımız da boştur. Pavlos şunu diyordu, çok net bir şekilde. Eğer diriliş diye bir şey yoksa, yaşamım boyunca o zaman ben zamanımı boşa harcamışım demektir. Yani eğer ben bu haberi yayma çabası içerisindeyken karşılaşmış olduğum acılar, çekmiş olduğum acılar, sorunların o zaman hiçbir şekilde anlam ifade etmemiş olurdu. Ve size şu soruyu yöneltmiştim. Eğer Mesih ölü ise, eğer mezardaysa sormak isterim. Böyle bir kişiye kim ümit bağlayabilirdi? Tüm acılara, zorluklara rağmen onun ardından gitme gayreti içerisinde kim olabilirdi sevgili kardeşler? Eğer onun bedeni toprak olup gittiyse, ölüm üzerinde yengi elde etmemiş ise, Rabbimiz İsa'yı diğer dünya inançlarından ya da nasıl söyleyeyim, birçok insanı ardından çekmeyi başaran felsefecilerden üstün kılan, önde olan en büyük özellik İsa Mesih'in yaşıyor olmasıdır. Yani dirilmiş olmasıdır. Mezarı geride boş bırakmış olmasıdır. Yani onun bedeni toprak olup gitmedi. Çürüme görmedi. Ölüm üzerinde üçüncü gün yenge kazanmış olduğu için yine Pavlos değerli kardeşler, yine aynı bölümde 55. ayette ne diyordu? Ey ölüm diyordu. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Bakın, bu da ölü. Konfüçyus da ölü. Diğerleri de. Ama Nasıralı İsa yaşıyor. Ve onun yaşıyor olması da ne demiştik? Bize öldükten sonra dirildikten dirileceğimizi ve onunla birlikte sonsuza dek yaşayacağımızın çok net güvencesidir değerli kardeşler. Onun için şu ayetle bitirmiştim. Yuhanna müjdesi 14. bölüm 19. ayette İsa öğrencilerine şu güvenceyi verdi. Değerli kardeşler, ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O diridir ve yaşıyor. O yaşıyor olduğu için bizler de yaşamaya devam edeceğiz onunla birlikte. Evet, bunu bu şekilde anlattıktan sonra üçüncü noktamıza hemen geçelim. Sizi 15. ayete götürmek istiyorum. 15. ayet şöyle diyor. Tanrı'yla ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik diyor. Demek ki üçüncü noktamız, öğrenciler eğer Mesih dirilmemişse öğrenciler o zaman yalancı duruma düşmüş olurlardı. Bakın dikkat ederseniz burada Pavlos şunu demiyor. Diriliş yoktuysa o zaman biz hata yaptık. Böyle bir şey söylemiyor. Ne diyor? Tam tersi. Ne diyor ki? Tanrı'nın yalancı tanıkları oluruz diyor. Şimdi nedir yalancı tanık? Değerli kardeşler, yalancı tanık suçlu olan bir kişiyi mahkemede o kişiyi aklamak için, o kişiyi suçsuz çıkartmak için yalanlarla bilerek, söylediği yalanlarla bilerek, isteyerek o kişiyi aklama çabası içerisinde olan kişiyi açıklıyor. Yani bu ne demektir? Böyle bir kişi için biz ne diyoruz? Yalancı diyoruz. Öyle değil mi? Yalancı diyoruz. Onun için Pavlos ve öğrenciler İsa Mesih diridir gerçeğini tanıklık ettiklerini söylüyor. Çünkü bu kişiler niye bunu söylüyor? Bakın değerli kardeşler, bu kişiler bunu söylemesindeki tek neden, İsa dirildikten sonra gözleriyle İsa'yı gördüler, onunla ilişkiye girdiler. Bakın 40 gün boyunca İsa ile birlikte yediler, içtiler, paylaşım içerisinde oldular ve ona dokundular. Biz bunu nerede görüyoruz? Habercilerin işleri ya da elçilerin işleri birinci bölümde görüyoruz. Üçüncü ayette bakın nasıl bu gerçek vurgulanıyor. İsa diyor ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla diyor. Bakın bu çok önemli. İnandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu ne yaptı? Gösterdi. Ve diyor ki 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında ne diyor? Konuştu. Çünkü onlar o ana kadar değerli kardeşler bu konuda yeterince anlamış değillerdi. Rab ne yaptı? Onları bu konuda net bir şekilde bu 40 günlük süre içerisinde aydınlatmış oldu. Ya buna rağmen belki şöyle diyebilirsiniz, ya iyi söylüyorsun kardeşim de öğrencilerin yalancı olmadıklarını nereden biliyorsun? Belki yüzlerini kaybetmemek için bu diriliş hikayesini uydurdular. Bakın değerli kardeşler, geçen hafta çok önemli bir gerçeğin altını çizdim. Yuhanna'nın dışında, bakın Yuhanna'nın dışında bütün öğrenciler bildirilmiş oldukları bu bildiri, yani İsa'nın dirilmiş olduğu gerçeğini açıklamış olmalarından dolayı bu kişiler işkence görerek öldürüldüler. Ben size sormak isterim. Yalan uğruna, ikiyüzlük uğruna sormak isterim size. Kim ölüme katlanabilir? Kim işkenceye boyun eğebilir? Bunu size sormak istiyorum sevgili kardeşler. Kim bunu yapabilir? Hiçbir insan yalan olduğu bildiği bir şey için kendini kesinlikle feda etmez. Demek ki bu kişiler değerli kardeşler dirilmiş olan Mesih'i gözleriyle gördükleri için ve bu gerçeğe tanıklık etmiş oldukları için ne yaptılar? Korkunç bir şekilde öldürülmeye razı oldular bu insanlar. Çünkü neden? Bunları teselli eden bir gerçek vardı. Çünkü bu kişiler öldükten sonra bakın nereye gideceklerini biliyorlardı. Bakın değerli kardeşler, bunu yürek doluyla söylemek istiyorum. Yıllarca bana insanlar sorardı. 1979'da daha henüz bu gerçeği kavramamış iken öldükten sonra nereye gideceksin diye bir soru sorduklarında nereden bileyim, Allah bilir der konuyu kapatırdım. Ama şu an şu gerçeğin altını önemli çizmek istiyorum. Öldükten sonra nereye gideceğimi biliyorum. Bu harika değil mi? Bakın öğrenciler bu gerçeği net bir şekilde biliyorlardı. Onun için ölmeye razıydı bu insanlar. Bu bildiri uğruna hayatlarını feda etme konusunda evet bu kadar rahattılar sevgili kardeşler. Onun için İsa'yı İsa'nın 38 yıllık kötürümü havuz başında bekleyen o kötürümü ayağa kaldırdıktan sonra orada bulunan Yahudi yetkililere ne demişti? Bence bu sözler çok önemliydi. Orada şunu okuyoruz Yuhanna 5. bölümde 24. ayette diyor ki size doğrusunu söyleyeyim diyor. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin bakın sonsuz yaşamı vardır. Bu kadar net, bu kadar açık. Sonsuz yaşam nedir? Sonu olmayan yaşamdır. Demek ki devam edecek olan yaşam ölümden sonra. O nedenle İsa'ya tanıklıkta bulunan, İsa'nın önünde gelmiş olan Yahya, net bir şekilde yine aynı Yuhanna 3. bölümde 36. ayette oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır gerçeğini ortaya koymuştur. Bakın eski antlaşmaya baktığımız zaman bunu şu olayda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Hatırlayın çok iyi bilinen bir olay. Daniel'in 3 tane arkadaşı vardı. Şadrak, Meşak ve Abednego. Bunlar biliyorsunuz Kral Nebukadnezar'ın altından dikmiş olduğu heykele tapmamışlardı. Ve Nebukadnezar onlara eğer siz tapmazsanız bu heykele, yaptığım bu heykele sizi alevli fırına atacağım demişti. Ve onlar bu bildiri karşısında değil mi? Normalde korkmaları gerekirken kendilerinden o kadar emindiler ki tıpkı öğrenciler gibi bugün biz imanlar emin olduğu gibi bunlar da o kadar emindiler ki bakın o kadar ilginç ifade kullanıyor değerli kardeşler de Daniel kitabı 3. bölümde diyor ki bu konuda kendimizi savunma gereği bile duymuyoruz. Ve şöyle devam ediyorlar. Kızgın fırına atılsak bile ey kral kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bakın bizi kızgın fırından kurtarabilir. Ve devam ediyor. Kurtarmasa bile diyor. Bakın kurtarmasa bile. Ne diyor? Bil ki ey kral diktiğin altın heykele tapmayız. Bakın kral ne yaptı? Onlara bir fırsat verdi. Kararlarından vazgeçmek için bir fırsat şansı tanımıştı. Ama onlar o kadar emindiler ki kurtarma olayı gerçekleşmese bile nereye gideceklerini biliyorlardı, emindiler. Az önce ifade ettiğim gibi tıpkı öğrenciler gibi ne yaptılar? Rab Tanrı'ya sadık kaldılar. Bakın bu insanlar tam olarak kendini adamışlardı. Bu adanmışlık karşısında bu kral Nebukadnezar öyle bir noktaya geldi ki iman etme noktasına geldi. Dördüncü bölüme baktığımız zaman Daniel kitabı dördüncü bölüme orada 37. ayette bakın o puta tapan Nebukadnezar bakın ne diyor? Yaşananlar sonucunda o önünde yaşananlar karşısında şunu söylüyor. Ben Nebukadnezar göklerin kralına şükrederim. Onu över, yüceltirim. Çünkü diyor, bütün yaptıkları gerçek. Bakın bu çok önemli. Yolları doğrudur. Kimin? Yaradan'ın. Baba, oğul ve kutsal ruhta tek olan Rab Tanrı'nın. Değerli kardeşler. Onun için eğer diriliş diye bir şey yoksa sevgili kardeşim, o zaman Tanrı'yı Tanrı yapan özellik, bu doğruluk özelliği ne yapar? Hasar görmüş olur. Yani bir şekilde yerle bir olmuş olur sevgili kardeşim. Onun için Tanrı kesinlikle doğrudur ve onun karakterinde yalan yoktur. Tıpkı Nebukadnezar'ın ifade ettiği gibi. Biz bunu Yasanın Tekrarı kitabında, Tesniye kitabında 32. bölümde bunu görebiliyoruz. 4. ayette işleri kusursuzdur diyor. Bütün yolları doğrudur. Haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adil. Evet, değerli kardeşler, bakın bir başka gerçek daha var. Haberci Pavlos bu haberi, bu bildiriyi büyük bir özveriyle anlatmaya çalıştığı, ulaştırmaya çalıştığı bu bildiriyi kendi kafasından uydurmamıştı. Kendi kafasından uydurduğu bir bilgi değildi, bir buluş değildi sevgili kardeşler. Tanrı ona, biliyorsunuz, Mesih karşıtıydı bu kişi ama Şam yolunda ilerlerken ne yaptı? Rabbimiz İsa Mesih ona ölümden dirildikten sonra ne yaptı? Göründü. Ve görünerek onun ne yapması konusunda vahiy yoluyla bir açıklamada bulunarak ona ne yaptı? Bildirdi. Ne zaman? İsa Mesih ölümden dirildikten sonra. Değerli kardeşler, onun için bu bir buluş, kendi buluşu değildi kesinlikle. Onun için Galatya'ya yazmış olduğu mektupta Pavlos 1. bölümde 11 ve 12. ayetlerde bakın bu gerçeği ne kadar net bir şekilde önümüze koyuyor. Kardeşlerim diyor, kardeşlerim, benim yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Bu benim uydurduğum bir şey değil. Çünkü ben onu insandan almadım diyor. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih, bakın bu çok önemli. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı diyor. Yani Pavlos şunu diyordu çok net bir şekilde. İnsanlara ulaştırdığım haber ne bir icat ne de bir gelenektir. Yani önceden bana kadar ulaşan bir anlatım değil. Ben doğrudan İsa Mesih'ten bu haberi aldım gerçeğini ortaya koyuyor. Yani bildirinin kökeni tamamen İsa Mesih'in kendisidir diyordu. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki dördüncü noktamıza hemen gelelim. Günah. 17. ayete hemen bakalım. Şöyle diyor. Mesih dirilmemişse diyor, imanınız yararsızdır. Bakın, imanınız yararsızdır. Eğer imanın bir gücü yoksa, imanın bir şeyler yapabilecek yeterlilikte değilse, bak ayet ne diyor? O zaman diyor ki siz hala günahlarınız içindesiniz. Bu ne demektir ya? İmanın güçsüz ve etkisiz olduğunu gösteriyor çok açık bir şekilde. Eğer bir şey etkisizse, eğer bir şeyin gücü yoksa, o zaman o şey bir şey başaramaz. Yani eğer iman, sahip olduğunuz iman gücü yoksa, yapabilirliği yoksa, o zaman bu kadar açık ve bu kadar net, hiçbir şey, ama hiçbir şey başaramayacağı kesin. O zaman diyebiliriz, eğer Rab İsa Mesih ölümden dirilmediyse, o zaman Tanrı günahlarına karşılık olarak ödenen ücreti kabul etmediğini göstermektedir. Bunun sonucu olarak da hala sevgili kardeşim günahlarınız içindesiniz demektir. Neden? Günah bir çözüm bulmamış olduğu için. O zaman değerli kardeşler, Rabbimiz Mesih İsa hala ölüyse, o zaman günahlarımız için öldüğünden söz etmenin, ki öyle diyoruz ya, o bizim günahlarımız için öldü diyoruz. O zaman bundan söz etmenin, paylaşmanın, anlatmanın bir anlamı yoktur. O zaman herkes gibi, bakın bu çok önemli, o zaman herkes gibi biz imanlar da hala günahlarımızın içindeyiz demektir. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki diriliş gerçeği bize neyi haykırıyor? Her şeyin tamamlanmış, bitmiş olduğunu haykırıyor. Demek ki çarmıh ölümü bedelin ödenmiş olduğunu, diriliş de aklanmayı, beraat etmeyi sağlamakla gerçekten de kurtuluşun eksiksiz, kusursuz bir şekilde tamamlanmış olduğunu açıklar. Aksi takdirde kurtuluş işi yarım kalmış olurdu. O zaman bizler de övünerek hamdolsun kurtuldum değil, hamdolsun yarım kurtulduk, yarım kurtuldum diyebilirdik. Ama hamdolsun ki öyle değil değerli kardeşler. O zaman kurtarıcı diriliş yoksa o zaman kurtarıcı da yok anlamına geliyor. O zaman kurtarıcı yoksa bağışlama yok demektir. Bağışlama yoksa aklanma yok, beraat etmek yok demektir. Eğer aklanma yoksa o zaman da günahtan arınma yok demektir. Bakın zincirleme birbirini takip ediyor. O zaman günahlardan arınma yoksa, eğer ben günahlarımdan arınmamış isem o zaman bunun sonucu nedir? Günahlarının cezasını senin ödemen gerekmektedir değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ama hamdolsun ki, bunu yürek doluyla söylüyorum, çaresiz, acınacak durumda olan kişiler değiliz. Neden? Çünkü ait olduğumuz Rabbimiz İsa Mesih yaşıyor. Tekrar söylüyorum. O yaşadığı için biz de yaşamaya devam edeceğiz kesinlikle. Beşinci noktamız yargı. Bakın, hemen bakın 18. ayete. 15. bölümün 18. ayeti. Hızlı gidiyorum. Çünkü bugün tamamlamak istiyorum bu konuyu. Buna göre diyor, Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da diyor, mahvolmuşlardır. Yani eğer diriliş gerçekleşmediyse, Rabbin yolunda ölmüş olan öğrencileri, ya da ne bileyim, Mesih bağlılarını göremeyeceğiz demektir. Biliyorsunuz, bizler de Rabbimiz İsa Mesih'e iman etmiş bazı kardeşleri bizler de kaybettik. Onlar da öldüler. O zaman değerli kardeşler, bu şunu gösteriyor ki biz onları da göremeyeceğiz demektir. O zaman size şunu söylemek istiyorum. O zaman 26. ayette yer alan son düşman var ya, o son düşman olan ölümün sadece son düşman değil, aynı zamanda da korku salan yenilmez düşman olarak da görmemiz, anlamamız gerekmektedir değerli kardeşler. O zaman bu da yok olmaya mahkum edildiğimizin, yok olmaya doğru giden bir süreç içerisinde olduğumuzun acı bir şekilde doğrulanmış olmasıdır. Bundan daha korkunç bir gerçek olabilir mi değerli kardeşler? Bakın bir yerde bir yazı okumuştum, olmuş bir olay. İmanlı bir kişi eşini kaybediyor ve oğluyla beraber eşini toprağa verdiğinde mezar başında çocuk, 12 yaşlarındaki çocuk, anne diyor, uyan lütfen, uyan, bizi yalnız bırakma diye çocuk gözyaşlarıyla annesine sesleniyor ve babası oğlunun omuzundan tutuyor, bak diyor oğlum, anneni bu şekilde kesinlikle geriye getiremezsin ama sana iyi bir haberim var, güzel bir haberim var. Rabbimiz İsa Mesih geldiğinde anneni ölüm uykusundan kaldıracaktır. Rabbimiz bunu yapacaktır sevgili kardeşler. Neden? Dirilmiş olduğu için. Dirilmemiş olsaydı imanımız, bildirimiz boş olurdu. Öğrenciler yalancı duruma düşmüş olurlardı. Bizler de bunun sonucu olarak hala günah içerisinde olmuş olurduk. Ve sonsuz mahvoluş bizleri de bekliyor olurdu değerli kardeşler. Ve altıncı noktamız, son noktamız, gelecek anlamsız ve gelecekten söz etmekte hiçbir anlam ifade etmezdi. Niçin? Bomboş olmuş olduğu için. Yani deyim yerindeyse acınacak durumda olurduk sevgili kardeşler. Bakın 19. ayete ne diyor? Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e ümit bağlamışsak, herkesten daha çok acınacak kişileriz. Bakın, Pavlos şunu söylemeye çalışıyor. Eğer Mesih dirilmediyse, o zaman biz aldatıldık diyor. Ve bu yüzden bugün dünyada en acınacak konumda olan kişileriz. Yani eğer İsa Mesih ölümden dirilmediyse, öldükten sonra diri umut olarak ifade ettiğimiz onunla birlikte yaşam beklentimiz de ortadan kalkmış olacaktır. Yani uçup gitmiş olacaktır. Başka bir ifadeyle her şey yeryüzündeki yaşamdan ibaretse, yaşadığımız bu yaşamla eğer her şey bitiyorsa, yani ölümden sonra bir yaşam yoksa sevgili kardeşler, o zaman sonsuz yaşam konusunda boş iddialarda bulunan birinin temelsiz vaatlarına umut bağlamak, bel bağlamak hiçbir anlam ifade etmez. Bakın değerli kardeşler, Hristiyanlık, bunun altını önemli çizmek istiyorum. Hristiyanlık sahtekar, yalancı bir kurtarıcıya dayanıyorsa eğer, o zaman bizler gerçekten, biz Hristiyanlar çok daha acınacak durumda olmuş oluruz. Ama size iyi bir haberim var. İsa diridir ve yaşıyor. Onun yaşıyor olması bizlerin de yaşayacağının kesinlikle garantisidir. Rab bize güvence veriyor. Bu ayeti sık sık kullandım, yine kullanıyorum. Ben yaşadığım için diyor, değil mi? Sizler de yaşayacaksınız. Bakın, bunun sonucu nedir? Rabbimizin yaşıyor olmasının sonucu nedir? Aslında şu sözler, Petrus'un ifade ettiği, ilk mektupta ifade ettiği sözleri bizler de haykırabilmemiz gerekiyor. Birinci bölüm 3 ve 4. ayetlerde diyor ki, eğer sonuç buysa, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Bakın bunu hepimiz haykırmamız gerekiyor. Çünkü o İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu diyor. Demek ki Rabbimiz ölümden dirilmiş olmakla ona iman edenlerin de sonsuz yaşama dirilecekleri güvence altına alınmış oluyor değerli kardeşler. Evet, herkes ölümlü, herkes ölecek ama ona iman etmiş olanlar sonsuz yaşamın, ebedi yaşamın sahibi olacaklardır. Bakın Vahiy 20. bölümde 6. ayet, 20. bölümde yer alan bu 6. ayetteki sözleri ben çok ama çok severim değerli kardeşler. Orada diyor ki, ikinci ölümün diyor. Nedir ikinci ölümün? Yani iman etmemiş olan kişiler, evet bizler gibi onlar da ölecekler ama onlar yargılandıktan sonra ikinci ölüm onları bekliyor olacak. Onun için diyor ki, ikinci ölüm iman etmemiş olanlar için geçerli olacak olan ölüm değerli kardeşler, bunların üzerinde, kimlerin üzerinde? İmanların üzerinde diyor. yetkisi yoktur. Bakın, Rab İsa Mesih'e iman etmiş olanlar ikinci ölümü tatmayacaklardır. Bu kadar açık, bu kadar net. Ben söylemiyorum. Allah'ın sözü, Rabbin sözü bunu çok net bir şekilde önümüze koyuyor. O zaman Petrus'un bu sözlerini bizler de haykırabiliriz. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Neden? Çünkü bakın, bizi yaşayan bir ümide, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Değerli kardeşim, öldükten sonra toprak olup gitmekse, o zaman sahip olacağı miras da ortadan kalkmış olur. İşte bu nedenden dolayı diriliş gerçeği hem kurtuluşumuzun hem de umudumuzun neyidir? Sarsılmaz temelidir. Demek ki yaşayan bu umut nedir? Neyi açıklar? Rabbimiz ile birlikte olacağımız mekana, cennete götüren köprüdür. Bu umut, bu diri umut bir köprü gibi olarak düşünün. Cennete doğru gideceğimiz, o tarafa doğru bizi aktaracak olan bir köprü. Evet, bizler sonsuz ölümü hak etmişken günahlarımızdan dolayı, Rabbimizin çarmıhta ölümü, ölümden görkemle dirilişiyle gerçekleştirmiş olduğu sonsuz kurtuluşa iman sayesinde ne olduk? Evet, o sonsuz hayatın sahibi olduk. İşte bizim beklentimiz nedir? Bu sonsuz, sahip olduğumuz bu sonsuz yaşamı Rab ile birlikte yaşayacağımızdır değerli kardeşler. O açıdan ortaya çıkan sonuç şu oluyor. Yavaş yavaş sona geliyorum. Bildirimiz ve imanımız boş olmadığını, öğrencilerin sahtekar değil, güvenilir olduğunu, günahın gücü kırılarak ölümün mağlup edilmiş olduğu, yani ölüm üzerinde zafer elde edilmiş olduğunu ve bunun sonucu olarak da mükemmel, kusursuz, buruşuksuz, eksiksiz bir gelecek bizleri beklediğini gönül rahatlığıyla haykırabiliriz. İşte bunun için Paskalya sabahı yaşanması gerekiyordu sevgili kardeşim. Evet, yeni yaşamın simgesi boş bir mezarda bulundu. Mezar ölümün, karanlığın simgesidir. Ama boş mezar yepyeni bir yaşamın, yani dirilişin simgesidir. Çünkü taş yuvarlandığında ışık içeri girdi, ölümün gölgesi, karanlığı ortadan kalktı. Işığın simgesi Tanrı, ölüm üzerinde zaferini ilan etti sevgili kardeşim. O zaman ona iman eden seni de yepyeni bir yaşama diriltecektir kesinlikle. Bu kadar net, bu kadar açık. Ona iman eden için ölüm son değil. Peki ölüm son değil nedir? Yepyeni bir yaşama geçiştir. Yani bizler öldüğümüzde yok olup gitmiyoruz. Öldüğümüzde yepyeni bir yaşama giriş yapmış oluyoruz. Bu kadar açık, bu kadar net. İşte onun için Rabbimiz şu sözlerle öğrencilerini teselli etti Yuhanna 14'te. 1 ve 2. ayetlerde. Yüreğini sıkılmasın. Babanın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim diyor. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Bakın, küçük bir kız çocuğu ölümcül bir kanserle boğuşuyor. Hem kendisi yakında öleceğini biliyor, hem de ailesi. Ve bir gün annesiyle beraber oturma odasında televizyon izlerken, anneciğim diyor, sana bir soru sormak istiyorum. 12 yaşlarında bir kız çocuğu. Ve annesi diyor ki, sor kızım buyur diyor. Anne diyor, ölüm acıtıyor mu? Ve annesi şaşırıyor. Nasıl yanıt vereceğini bilemiyor. İçi acı duyuyor. Gözyaşlarını zor tutuyor. Ve içinden dua diyor, ya Rab bana yardım et. Kızıma nasıl bir yanıt verebilirim diye. Ve gerçekten Rab ona harika bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Destek olaraktan. Ve diyor ki, anne, kızım diyor, hani hatırlıyor musun zaman zaman bu salonda birlikte televizyon seyrederken sen bu koltukta uyuyup kalırdın. Ve ben de seni kucağımda alır odana, yatak odana götürürdüm. Ve sen ertesi gün uyandığında kendini kendi yatak odanda bulurdun. İşte ölüm öyle bir şey. Bakın, bizim için de ölüm aynen bu şekilde. Nasıl ki anne çocuğunu uyuduğunda kendi odasına taşıdıysa, Rabbimiz de bizler bu dünyaya gözlerimizi kapadığımızda, uyuduğumuzda ellerine, kucağına alıp bizi yanına götürecektir. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için Davut şu gerçeğin altını önemli çizdi. 23. mezmurda. Şöyle diyor, hep Rabbin evinde oturacağım. Bakın bu hep sözü müthiş bir ifade. Kesintisiz, sonsuza dek. Değişmeden günümüze kadar kutsal yazılar ne diyor? İsa diridir, İsa diridir, İsa diridir gerçeğini açıkça beyan ediyor. O zaman ben de coşkuyla şu gerçeğin altını çizebilirim. Diri olan içimde. İçimde yaşıyor. Ama asıl soru şu. Sen onda yaşıyor musun?